Ayrım 18.
Yörede bir sürü Kürt köyleri. Ezim ezim eziyorlar zavallıları. Ne ezmesi? Düpedüz kestiler kadın, çoluk, çocuk. İkide bir Kürt isyanı doğdu. Bizim de bir şey yaptığımız yok. Ne yapabiliriz? Yöreyle ilişki bile kuramadık ki doğru dürüst. Şıhların, Kürt beylerinin elinde bilinçsiz yığın. Başlarındakine nasıl güveneceksin? Elazığ cezaevinde adamlarını saldırtıp Doktor Hikmet'in kaburga kemiklerini kırdıran o Kürt beyleri. Aslında Türkiye'yi takriri sükunla yıktılar der Doktor Şefik Hüsnü. Kürtleri asıp kestiler, bizleri de darmadağın ettiler. Oyunun bini bir para bu heriflerdi. Biz yanlış yapmadık mı? Belki bugün de yapıyoruz. Ne yapıyoruz ki yanlış olsun? En değerli adamlarımız bugün yok ortada. Nikolar da yukarıda kaldı. Nikos Asmakopulos, üç dil bilirdi adam. Şafman vardı. Doçe Orient Bank'ta yüksek memur. Elektrikçi Nuri. Ağrı ayaklanmasında Kızıl İstanbul'u çıkarıyordu Reşat. Kürtleri halk olarak tutuyorduk da ayaklanmayı bilinçsiz halkın kandırılması diye alıyordu da kaç kişi okuyordu? 35'te Orak Çekiç'te hoyboncuklara karşı çıkıldı. Emperyalistlerle ilişkili diye. Kürtlere istiyorlarsa ayrı bir devlet olma haklarını da savunduk. Programımızda vardı. Partinin gazetesi İnkılap Yolu da öyle bakıyordu olaya. Komintern'di. Kürt cahil, bizimkilerden de beter. Hikmet'e bakarsan hemen girmek gerekirdi Kürt işine. Yapmak söylemek kadar kolay olsa. En son Tunceli'yi bastırdı bu herifler. Hem de nasıl kanlı bastırdılar. Doğramışlar. Tam bizim desantralizasyon kararı ile Komintern'den koptuğumuz günler. Kimse neyin ne olacağını bilmiyor. Kemalistleri tutun denmiş. Tutacağız da neresinden tutacağız? Ne yapacaksın? Tarihin yazısı kanlı. Komintern'de arkaladı herifleri. Bu Komintern kararı, desantralizasyon, bize kesilmiş ceza mı, Mustafa Kemal'e ödül mü belli değil. Çoğu şeyi çözemedik, toparlayamadık. Amel-i Ali cemiyetinde daha bütün dünya işçileri birleşiniz diyorlar. Abdirecepler bütün Türkiye işçileri birleşiniz diyorlar. Biz desek onu adımız şovene çıkar, kovarlar bizi Komintern'den. Parti içinde de birbirimizi yedik. Tüm kavgalarda Komintern'e kadar yansıdı. Aranızda yoldaşça anlaşıp niye çözemiyorsunuz dediler. Çarpıklık bizde demek. Bizim Laz dede Ahmet'in anlattığı İran partisi gibiyiz bizde. Kaç ulustan delegeler gelmiş bunları anlaştırmak için söz dinletememişler de sonunda Allah belanızı versin deyip gitmişler. Topu topu 4 kişiymişler İranlılarda o zaman daha. 1919 filan demek. İşten çok kavga. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Bu kavgalar bir şey değil. Nazım muhalefeti parçaladı bizi aslında. İşçi muhalefeti denmesi boşuna değil. Çoğunu alıp götürdü Nazım. Komintern dur demeseydi ellerine geçmişti parti. Kim yoktu ki? Herkes o yandaydı. Zeki Baştımar da oradaydı. Laz İsmail de Hüsamettin de. Şefik Hüsnü'nün yakınında olmasam ben de gitmiştim belki. Yüreğim el vermemişti doktoru bırakmayı. Türkiye'de değildim. İşi pek kavrayamadım belki. Bugün de kavramış değilim ya. Niye öyle kalktılar ayağa? Pavladasında toplanmışlar. Adamlarını gönderdiler telgrafçı Fuat'ı Tufan adıyla. Dedikleri biz işleri daha iyi yapacağız. Komintern'deki Türk seksiyonunu merkezi beğenmiyorlar. Halktan kopuk, ülke gerçeğini bilmez birkaç kişiymiş baştakiler. Nasıl onaylardı bunu Komintern? Kendi otoritesinin de taşlanması yatıyordu altında. Kongre istiyorlardı. Komintern izin vermezse kongre olur mu? Bilmiyorlar mıydı? Komintern'in kuşkusu üstündeyse soluk aldırmazlar adama. Başka türlü dünya devrim örgütü de nasıl olur? Daha sonra kongre yapıldı Zeki'nin evinde. 28 kişilik merkez komitesi seçildi. 34 Ağustos'uydu. Moskova'da Şefik Hüsnü'nün başkanlığında bir planum yapılmış. Urallara görevli göndermişlerdi bizi Kerimov'la. Parti hücreleri vardı orada. Durumu anlatmaya gittikti. Ali Cevdet, Reşat, Hüsam, Dede Ahmet, Laz İsmail, Zeki katılmışlar planuma. 28 kişiden ancak 13'ünün merkez komitesi üyeliğini geçerli saymışlar. Bunun da 9'unu onayladı Komintern. Defterdardaki toplantıya konferans demiş, kongre bile saymamış, kuşkuyla karşılamış. Nasıl karşılamasın? Hemen ardından yığınla tutuklamalara girişmiş polis. Komintern adına gelen Greta'yı Reşat'ın karısını da yakalamışlar. Tam bir rezillik. Planım kararında olumlu çalışmalar diye parti baskı makinesinin kurulup çalıştırılması, komsomol çalışmalarının yürümesi, KUTVA başarıyla öğrenci gönderilmesi, tutuklama olmadan bildiri dağıtılması Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde filan sıralamışlardı. Yapamadıklarımızda sokaklarda gösteriler, yürüyüşler, işletmelerde gürültülü toplantılar. Uluslararası işçi devrimleriyle dayanışma gösterilememiş, önemli konularda yığınlara ne düşündüğümüz duyurulamamış. Polise bilgi kaynaklı ettiğini söyledikleri renegatlara yüklenmişler. 45 kişi partiden atılmış, 65 kişilikte bir kara liste. Gülmüştü Kerimov, iyi ki bizi atmamışlar demişti. Ne iyi yoldaştı, çok genç öldü, pisi pisine bir kazadı. Nazım 3-5 kişiyle kaldı sonunda. Biz kaç kişi kaldık? Halk Partisi'nde çalışacaksınız dendi sonunda. Nasrettin Hoca'nın kar helvasına benzedi o da. Beklenen dünya savaşı da patladı. Savaşın dışında kaldığından bir şey anlamadı inliyor halk. Bizim söyleyecek sözümüz yok mu bu insanlara? Refik Saydam hükümetini tutalım da koşulları gün günden ağırlaşan halk ne olacak? İçinden çıkamadığımız bir yanı var. Almanlara kaymasın bu herifler diye kolamak mı tek yapacağımız? İş ona varıyor. Asıl tehlike o diyoruz ya, tehlike bir değil. Halk çok acı çekiyor. Pahalılık canavar gibi. Doğanın eli açık. Yoksa neylerdi yoksullar? Balık bol, sebze bol. Kuzu gibi toriyi bizim iş yerinin önünden sürüp götürüyordu adam. İyi kötü işi varsa karnını doyurabiliyor. O doğa kavgayı da soğutup geciktiriyor ama. İş bulmak kolay mı? Balığın ucuzluğu ondan. Pekmeziyle, bulguruyla, tarhanasıyla yuvarlanıp gidiyor ülke. Bizim atölyede bile çalışanların çoğunun yeğgileri köyden geliyor. Gel de sınıf kavgasını anlat. En güç değişen kafa kentteki köylü kafası. O bağ kolay kolay kopmaz bizde. Kaç kuşak geçecek ki salt fabrika işçisi olsun. Daha fabrika ne kadar ki? İşimiz güç. Ne güzel topraklarda yaşıyoruz oysa. Moskova'da olduğu günler öyle bir özlemle yanıp tutuşuyordu ki bazı. Dağı, taşı, tarlası, sebzesi, meyvesi, boğazı, denizi, balıyla nasıl gözünde tüterdi her şey. Çiğ köfte yapmaya kalktı bir gün olmadı. Larize'yi anlatırdı bazı. Gülerek dinlerdi. Çok pis boğazsın demişti bir gün. Ondan başka da kimse pis boğaz demedi bana. Kış dedi mi lahanayla şalgamdan başka ne görmüş zavallı. Sıkıntıya alışık Sovyet halkı. Onların çektiği bir işe yarayacak. Nereye varacaklarını biliyor, katlanıyorlar. Ya bizimkilerin çektiği? Bütün halkların çilesi bu. Doyasıya bir borç içemeden nasıl dayanılır Rusya'nın kara kışına? Senin Mirina da aç mıdır? 10 milyonlarca insanın içinde biri de senin kızın. Biri de benim kızım, evet. Yüreğinde gezini veren bencil sızıyı ayıplamalı mıydı? Ne var ayıplanacak? İnsanoğlu bu işte. Komünist olsan da bir yanın öyle kalıyor demek. Aldırmayacaksın. Aldırmıyorum. Yaşam kim bilir daha ne düzenler kuruyor bizim için. Nereden nereye geldik? Nasıl başladım, ne işler tuttum Antep'te? Daha bir parmak çocukluğumdan bu yana. Kiliste kaçakçıların yanında bile çalıştık. Bohçalar taşıdım karılara gizli gizli. En iyisi tamirhaneye girmem oldu. Abimden dayak yiyince kaçıp İstanbul'a gelmem oldu asıl iyisi. Bir de Yakup Usta'yı tanımam. Yolumu gösteren o. Hastaymış. Bir uğrayamadık ona da. Sövüp saymıştır. Ne tatlı heriftir. Görmedim onun gibisini. Mühendislere bağırır çağırır. Pek aldırmaz onlardı. Kolaysa al çekici de sen yap da bakayım nasıl yapacaksın. Gülerler. Yaşlı diye belki. Yok canım, pek yaşlı da değildi o zaman. Söylenip durur kendi kendine. Bir bok bilmezler. Her şeye de karışırlarmış. Partiyi o almış. Yukarı okula gönderilmesi için de osalık vermiştir Rahmi'yi. Git oku. İyi öğren de adam ol. Bizim gibi eşek kalma demişti. Bir süre aynı yuvarda çalışmışlardı. Yazganımızdı. Bir de Kel Muhittin vardı. O da çıraklı benim gibi. Evlenince gidip elini öpmüş Yakup Usta'nın. Bağışlı usta demiş. Ben artık çalışmayacağım partide. Kızdın mı dedim. Ne kızacağım dedi. Eşek kalmış herif. İnsanlarımız hep senin gibi olaydı Yakup Usta'm. Haliç'te motora binişlerin anımsadı tayfa gibi. Kunduracı Osman'la birlikteydiler. Hasan Ali'nin bir yakın olurdu bu Osman. Ne garip oğlandı. Moskova'da ayakkabı atölyesinde çalışıyor. Tutturdu ben kalmam burada döneceğim. En iyi ayakkabıyı o yapıyormuş özenerek. Ötekiler şişirip daha çabuk yapıyorlar diye onları övüyorlarmış. Böyle sosyalisti istemiyormuş o. Kalmadı döndüydü sonunda. Nerelerdedir? Özenerek kimlere yapıyordur iyi ayakkabılarını. Motorda da Deniz tutmuştu. Kusar zavallı. Boğazı çıkınca dek korku içindeydik. Çıkıp da Karadeniz'in ortasından Odessa'ya vurunca benim asıl korkum o zaman başlamıştı. Antepliyiz, ne işimiz var denizde? O karanlık geceyi hiç unutmuyordu. Oysa Eylül başlarıydı, deniz durgundu. Güven olur mu Karadeniz'e? Aklına motorda öldürülen Mustafa Supiler gelir. Uzaktan Odessa görününce nasıl sevinmiştik. Limandaki o kırmızı koca fener öylece durur belleğimde. Vorontovski feneri. Kara deryalarda bir fenersin marşını söylerken her keresinde yeniden yaklaşırım sanki o feneri. Pat pat motor, daha açıktayız, birden polis motoru çıkıp geldi limandan. Yaklaşıp kağıtlarımıza baktılar. Peşlerine takıp limana soktular bizi. İskeleye çıktığımızda şaşkın gibiydik. Bir de o merdivenler çık çık bitmez, tam 182 basamak Potyomkinskans. Ne güzel yapmışlar o filmde. Potemkin zırhlısı. Boronesotes Potyomkin. İnsan bildiği yerleri sinemada görünce şaşırıyor. Bizde film yapamıyorlar doğru dürüst. Nazım da uğraştı epey. Karım beni aldatırsa cici berber, mici berber. Olmuyor demek. Sovyet filmleri dev gibidir. Matne filmdi, Gorki'nin anası, Potomok Cengiz Han'a, Cengiz Han'ın oğlu, sonra Mustafa. Mustafa burada da oynadı. Larisa ne çok severdi sinemayı. Daha sinema sessiz, Charlotte'lar, Louis'ler. Alman filmleri de vardı her hafta sinemada. Doğum yapmış, 40'ı çıkmadı daha. Kalkıp sinemaya gittikti. Sesli film çıktığında dünyada en çok sevinen hiç kuşkum yok o olmuştur. Sinema, müzik bir arada artık. İkisinin de delisi karı. Ne iyi kadındı. Duygulu altın gibi yüreği. Seni götüremem Türkiye'ye deyince ağlamıştı. Getirse miydim? Nasıl getirecektin? Ne yollardan geldik? Kuyruğumuza kabak bağlayacağız bir de. İkinci gidişimde de gidip Kiev'e yerleşmişti. Bir mühendisle evlenmiş. Aman dünya bu, acılarla dolu. Karı bulmaya gitmedik oraya. Nasıl çabuk geçmişti okuldaki yıllar. Uyusam artık. Niye böyle oldum ben? Sinirlerim mi bozuldu gözleniyoruz diye? Sanki ilk oldu. İşte papenmiş. Ne belli almayacakları? Alırlarsa da alacaklar, ne yapalım? Ne güzel uyuyorsun Fehime Hanım. Bağışla, bozacağım uykunu. Sen Larisa değilsin. Bakarsın olmam yarın gece. Yorganı yavaşça çekip kaldırdı. Fehime'nin tartımlı bir solunumla ağırdan ağıra inip kalkan sımsıcak gövdesine doğru sokuldu. Başbakan Refik Saydam'ın İstanbul'da bir yürek vurgunuyla öldüğünü duyunca kalemi bırakıp bir süre öylece kaldı Sahir Hoca. Niye beklenmedik olsun? Yaşlıydı, öldü adam. Hiç de öyle basit görünmüyordu. Olgunun çarpıcı yanı adamın sıradan biri dışında başbakan oluşu değil, olayın tam bugünlere rastlamasıydı belki. Bir başbakan değil, Türkiye başbakanı olması olayların tam bugünlerdeki akışında çarpıcı bir karaltı gibi görünüyordu. Almanlar Kuzey Afrika'da Mısır kapısındaydılar. Rusya'da Sivastopol, Rostov düşmüş, Kafkaslara doğru akmaya başlayacak Alman orduları. Günlerdir kaygılar içindeydi. Güzel ne varsa yıkıp yok edeceklerdi yayıldıkça yayılan faşist sürüleri. Elindeki Diderot çevirisi uzayıp duruyordu. Çalışmak gelmiyordu içinden. Rahm Usta ile takışa tartışa sürdürdüğü dostlukları salt bir dertleşmeydi aylardır. Kantar'ın topu faşist canavarlardan yana kayıyor gibiyken tek avuntu hükümetin ülkeyi karanlık bir serüvene sürüklemesini Rahm Usta'nın da pek olası görmemesiydi. İnönü Saydam ikilisine bu konuda TKP'liler de güven duyuyorlardı demek. En karanlık kişi dış işlerinin başındaydı. İpler onun eline mi geçecekti şimdi? İş nereye varır o herif başbakanlığa oturursa? Görünen başka bir seçenek de yok gibiydi. Böyle baktın mı nasıl doğal görünürdü ölümü? Adamı ağladılar mı gizlice? Kafkas petrollerinin bombardıman için ülkeden geçişine göz yumacağını söylediği biliniyordu bu Dışişleri Bakanı'nın İngiliz-Fransızlara. Daha savaş başlarında yeminli Sovyet düşmanı. Tam bugünlerde başbakanlığa oturdu mu yemeyeceği nane yok bu herifin. Ne yapacağız? Otur dişine bak sen. Çevrenin bitmesi gerek. Parasını bile alıp yedin. Bir sigara yakıp kalktı. Oda içinde dolaşmaya başladı. Bugün gazeteden erken çıkmıştı. Nedret derse gitmişti Fatih'te bir doktorun kızına. Çocuklar arka bahçedeydiler. Arkadaşlarıyla gürültülü bir oyun tutturmuşlardı. Zırlayıp duran parazitli radyoyu kapattı. Duvarı kaplayan raftaki kitaplara boş boş baktı. Dönüp masadaki koltuğuna oturdu gene. Gazeteden ayrıldığında daha kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Birden nasıl aramıştı Rahmi Usta'yı? Çok kızıyordu bu adama. İçin için doğru bulduğunda da kızıyordu. Yaşamının dayanak noktalarından biri olmuştu gene de pek seviyordu. Çizgisinden sapmaz tutumuydu hem saygı uyandıran hem de kızdıran yanı. Kuşku diye bir şey yoksa yaşamda doğruları nasıl bulacağız? Bir alay edişi var aydın diye gizli açık bizlerle çileden çıkarır. Doğru dediklerimden kuşku duymasam buraya nasıl gelirdim ben? Acı gülünç bir olay yaşamı boyu ışık tutuyordu ona. Üniversitede öğrenci birliği yöneticisiyken aşırı ulusçu duygularla sokaklardaydılar. Vagon Lee olayının elebaşıları olarak tutuklanıp Sultanahmet cezaevine tıkılmışlar arkadaşlarıyla. Bir odada kalıyorlar. O günlerin saygın, ünlü genç ozanı Nazım Hikmet de komünistlikten tutuklu. O da Sultanahmet'ti. Bir ara arkadaşları odanın penceresine fırlamışlardı. Nazım çıkmış avluya. Görecekler. Bir kızıp paylamıştı çocukları. Ne vardı bakacak o herife? Bir bok sanacak iyice kendini o da. Anımsadıkça biraz da kızararak gülüyordu. Kuşku duymasa nasıl kurtulurdu o karanlık kuyudan? Şüphe bir nura doğru koşmaktır demiş Fikret. Geldi anlat. Biraz irdelemeye kalktın mı yitiriveriyorsun güvenlerini. Polis demeye bile kalkarlar. Aklarla karalar var ne rahat. Dünyada böyle olamam ben. Onlar doğru belki de. Bizim gibilerle işler nasıl yürür? Hele dünyanın bugünkü durumunda. Bu boyutta savaş içinde aklarla karalar kalıyor ister istemez. Kıyı köşeye sıkışmış bizim gibi griler için eğlencelik yanı. Böyle bir tanık olmasını yediremiyordu kendini. Karalara karşı apakım ben. Niye gri olacakmışım? Kendimizi eleştirme gücümüz körelirse neyimiz kalır? Felsefemiz olmamış, oradan geliyor kafalarımızdaki darlık. Saplantıdan kurtulmanın yolu kuşku, eleştirdi ilk adım onun. Öyleyse ne gerek var başbakan konusunda bu evecenliği? Oturdu diyelim koltuğa, zop diye Hitler'in koynuna mı atlayacak? Aslında İngiliz yanlısı derler bu herife. Almanlar güvenmezmiş buna. İngilizlerin, Amerikalıların Sovyetlerle yakınlaştıkları bir günde kolay değil Sovyet düşmanlığını yürütmesi. Bizim gücümüz değil, dengeler tutuyor Türkiye'yi. Saracoğlu başbakan oldu mu dengeyi Sovyetlere karşı zorlayacak hiç değilse. Zorlasın bakalım. Ne oldu Hüsrev Gerede'ye? Sovyetlere hırlayıp Nazileri yalayınca elçilikten oldu herif. Eden parlamentoda protesto etti, çekip aldılar hemen. Saffet Arıkan'ı yolluyorlar Berlin'e. Görevden alan da Dışişleri Bakanı Saracoğlu değil mi? Değil. İş başbakandaydı. Refik Saydam yaptı onu. Bok Refik Saydam yaptı. Eden yaptı. Bekleyip göreceğiz. Başka ne yapıyoruz ki? Mayıs'ta komiternin kapatılmasından sonra oturup Rahim Usta ile bir doğru dürüst telefon çalıyordu. Gazetedir. Çağıracaklar. Gene iş çıktı. Açtı. Nedretti. Ders saatini uzatmışlar. Ne ince düşünceli kadındır şu. Ben olsam aklıma bile gelmez. Ders saatini uzatmaları iyi. Öyle gereksinim var ki paraya. Çocukların paltosu yok bu kış. Daha şimdiden kafasına takılmıştı Nedret'in. Bir papuç alamadık ona da. Şu telefonda ne güzel şey. Gazeteye bağlılık nedenlerinden biriydi belki de. Gazete taktırmıştı. Giderini de onlar karşılıyordu. Kendi işleri içinde kuşkusuz. En olmayacak saatte çağırdıkları oluyordu. Evinde bile emirlerindeydi adamların. Olsun. Evinde telefon olmak bulunmaz şey bugünkü günde. Geçip masaya oturdu. Çeviri karalamalarını şöyle bir gözden geçirip birbirine karışmış kağıtları sıraya koymaya çalıştı. Daha 18. yılda yazılmış bir kitaptaki Fransızca sözcüklerin, kimi kavramların Türkçe'de karşılığını bulmak nasıl da güçtü. Bir uzun tümcü üstünde saatlerce durduğu oluyordu bazı. Tam istediğine varamıyordu gene de. Türk kafası böyle bir çalışmaya yeni giriyordu demek. Diderotlar, Voltaire'ler, Rabelais'ler, Montaigne'ler, aydınlanma çağının tüm düşünürleri, filozofları bugünkü Türkçeyle düşünüp yazmak zorunda olsalar ne ilerlerdi? Söz mü şimdi bu? Onların çıkacağı toplumun dil düzeyi de ona göre olacaktı. Felsefe kalıtından yoksun biz, Ziya Gökalplerle falan başlamışız ancak. Bir yanımızla da İbnül Emin Mahmut Kemal'leyiz daha. Osmanlı aydını sözcükler uydurmuş Arapçaya dayanıp, ama işin özünü kavrayacak düşün araç gereçlerinden yoksunluk içinde. Biz kıvranıp duruyoruz şimdi. Derinine inip tam kavrama uğraşı veriyoruz çünkü. Sözcükler Türkçe olacak, anlaşılır Türkçe. Hem de Descartes gibi düşüneceğiz. Oluyor da güç işimiz. A priori sözcüğüne Ahmet Naim evveli demiş. Sonra kabli dendi. Önseli yeni bulduk. Eckant'a hareke diyor. Harekeyi kavye demiş Eckant Taniküe. Gene Ahmet Naim Bey. Ne güzel Türkçe. Ne yapsın arıyor adam. Türkçe aramıyor ki. Türkçe diye bir sorunu mu var Osmanlı'nın? Ahmet Naim Türk değil, Kürt. Ziya Gökalp Türkçü de üstelik. O ne yaptı? Yat ekin uydurdu. Logos karşılığı. Ruhiyat, içtimaiyat, arziyat. Ahmet Naim ilmi nefs ya da mesaili nefsiye demiş psikolojiye. Ruh bilim dedik şimdi. Altı kaval, üstü şeyhane onun da. Fransa'da kaldığı yıllar pek ayrımına varmamıştı bunun. Gelip de burada çeviri başına oturuncaydı. İki başka toplum değil, iki ayrı uygarlıktı içinde yaşadığıyla içine girmek istediği iki ayrı uygarlık. Yaşadığına bağımlıydı istemese de. Bu bağımlıktan kurtulmanın yollarını düşünüp arandıkça da nasıl bir çetrefil yola düştüğünün bilincine varır olmuştu. Her türden tuzaklarla boğulup gideceğin kuyularla doluydu yollar. Bir matbaa odasında eski koltuk üstünde yoksul yapayalnız ölüp giden Şinasi'yi Tanzimat'ın yenilik öncüsü Şinasi Efendisi düşünürdü. O dönemler kapanıp gitti sanıyoruz. Nazımlara matbaa odasını bile çok gördüler, zindanda öldürüyorlar. Ne güç iş insanlara yeni şey öğretmek bu ülkede. Nerede kolay olmuş ki? Ankara'da bir dergi çıkarmaya başlayan üniversite öğretim görevlileriyle yakınlığı vardı. Nedenle titizlenseler açık vermemek için hiç kuşkusu yoktu suçlamalar, baskılar başlayacaktı onlara da. Yasaklarla donanmış ülke. Bir yerlere sürtünmeden yürümek olacak şey mi? Halk Partisi'ne girip köylücülük yapacaksın. Kimse bir şey demez o zaman. O da belli değil. Fransa'da birlikte oldukları, içten sanat tutkulusu bir arkadaşı üniversitedeki işinden ayrılmış, bu yola adamıştı kendini. Çeviri Kurulu'nda görevliydi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Köy enstitülerinin oluşumu için var gücüyle uğraş veriyordu. Çok tartışmışlardı bu konuyu. Kalkınma köyden olacakmış. Hem de eğitim yoluyla yapacaklar bunu. Düşçülük mü deseydi, çocuksuluk mu? Onlar da bizi suçluyorlar düşçülükle. Türkiye'de işçi sınıfı nerede ki ona dayanıp devrim yapacaksınız diyordu. Bunu biz de bilirmişiz ya, bilinçaltı Kızıl Ordu'yu bekliyormuşuz. Gerçekten var mıydı böyle bir beklentisi? Yoktu, kesinlikle yoktu. Çok ağır yanıtlamıştı bu yakıştırmasını arkadaşının. Sonradan da düşünmüştü uzun uzun. Gerçek payı yok muydu bu tanının? Vardı belki de. Söz gelimi Rahim Usta. O da mı beklemez Kızıl Ordu'yu? Ne olmuş bekliyorsa? O değil. Bugün kimin ne yapmak istediği sorun. Emekçiler örgütlenip ağırlıklarını koysunlar diyor adam. Haklarını alsınlar. İleri düşünceler üstünden baskılar kalksın. Korkusuz düşünelim, söyleyelim, yazalım diyor. Demokrasi diyor yani. Yok sen bilinçaltı Kızıl Ordu'yu bekliyorsun. Olan bu Türkiye'de. Ülkenin çıkarına olan bu düşünceleri ancak Kızıl Ordu getirir demiş olmuyorlar mı? En geri toprak ilişkiler içinde sürünen köylüleri itip ülkeyi kalkındıracaklar. Ağların dalgasını da taşlamadan. Her şey aldatmaca bu ülkede. İşimiz de onun için güç. Kafaları yamru yumru ediyorlar daha da güç olsun diye. Bu işte aydınların da katkısı var. Bugünkü Anadolu, eski Yunan, Yunan öncesi uygarlıkların kalıtıymış bize. Bağımızı bulup çıkaracakmışız ki tam yerimizi bilelim. Güç alalım onlardan. Köy kent ayrımına gitmeden kültürü sanatı geliştirmekmiş sorun bu kaynaklara dayanarak. Tıpkı Batı uygarlığının yaptığı gibi. Bir bölüğünün savı da bu köylücülerin. Bizim sanat tutkulusu arkadaş da başı çekiyor. Benim bilinçaltımda Kızıl Ordu yatmıyor ama sizin bilinçaltınız korkularla dolu deyince ne bozuluyor diye. Çankaya'ya, İnönü'ye bağlanmanız da bundan. Eskilere sığınıp bu özgün düşünceleri üretmenizdi. Kaçacak delik aradınız. Bu yaldızlı tarih deliğini buldunuz. Uzunca süre kopmuşlardı, sonra yeniden barıştılar. Ne yapalım, onlar da o yolu tutmuşlar. Herkes bir tür deli bu ülkede. Öyle de değildi. Belki doğru yanları vardı bu tarih savlarının. Neresi doğru? Bugünün ağır sorunlarını bu doğrularla mı çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz peki? Kafasına takılmış bu sorunun yanıtını yıllardır arıyordu. En umutsuz anlarında bütün yüreğini doyuran umuda vardığı da oluyordu. En umutlu anlarında kapkara bir yalnızlığa battığı da. Emekçi sınıfındaydı çözüm. Başkaca yolu yordamı yoktu doğru. Bizim emekçi yığınlar da horul horul uykudaydı işte. Dönüp dolanıp toplumda kazanılmış birikime geliyordu iş. Düşünmesi de güç, söylemesi de ya, daha çok başlarındayız işin demek. Herkes bir şeyler katsın bakalım. Ya ağı katıyorlarsa? Platon çevirilerine takılıyordu hep. İdealist felsefenin temel direğini dikiyorlar ülkeye. Hem de bu enstitü kültürcüleri. Diyalektik materyalizmin kökünden yasaklandığı ülkede kazanç mı sayacaktık Platon çevirilerini? Eli kolu dili bağlanmış kentte işçi sınıfının. Ne grevi, sendika sözünü etmek bile suç. Üniversitede ileri öğretim üyeleri sınıf sözcüğünü kullanamıyor, tabakalaşma diyorlar. Bu dangalaklar köylüyü eğitip kültürel gelişmeyle kurtaracaklar ülkeyi. Genç kuşaklara Platon okutarak. Aynı yere geliyordu. Yoktu başka umarı, tarihsel yazgımızı yaşayacaktık işte. Bize düşen gücümüz yettiğince uğraş vermekti iyiye gitmek için. O da bunu yapıyor elinden geldiğince. Merdivenlerde birbirine karışan patırtılı ayak seslerinden sonra kapının zili üst üste zırlamaya başlamıştı. Oğlanlardır. Ya çişleri geldi ya susadılar. Arka bahçedeki çocuk gürültüsü de kesilmişti. Gidip açtı kapıyı. Öğretemedik size şu kapıyı çalmasını. Duymamışlardı bile. Para istiyorlardı. Yeşil köşe diye bir yer açılmış aşağı sokakta. Dondurma almaya gidiyordu bilginler. Duraladı. Nedret olsa izin vermez. Bir kıyamet kopardı şimdi evde. Babalarının yumuşaklığını biliyorlardı. Kıramazdı o. Gözlerini üstüne dikmiş öyle korkulu bir evecenlikle bakıyorlardı ki ya vermezse... Tutamayıp gülümsediğini görünce sevinçle zıpladılar. Parayı alır almaz da fırladılar kapıdan. Merdivenlerde ayak sesleri yuvarlanır gibi uzaklaşıp gitti. 2 yaş araları vardı. Büyüğü Tuğrul 11'ini sürüyordu. Babaya benziyordu daha çok. Benim gibi çelimsiz olacak o da. 2 kara oğlan ya. Özgür de anneyi andıran yumuşak çizgiler daha baskın. O da pek görkemli olacağı benzemez. Kafaları görkemli olsun. Anneleri gibi. Sevgi, saygı karışımı tutkulu bir bağlılığı vardı karısına. Duygulu, ara sıra coşkulu, çoğun sağduyulu, gerçekçi, kimin de düşlere de yer veren dengeli kişiliğiyle evinde yaşamlarının da gerçek egemenliğiydi Nedret. Bunu böyle düşünmekten de mutluluk duyuyordu. Birbiriyle yakınlıkları olan eski İstanbullu ailelerdendiler. Nedret'in 70'lik dedesinin sırasında övünür gibi giriştiği geçmiş zaman öykülerine ikisinin de pek ilgi gösterdiği yoktu. Bu yaşlı dededen başka da yaşayan kimse kalmamıştı eskilerden. İlginç bir kişiliği vardı Rasim Efendi'nin. Kanun çalardı. Ne üflermiş gençliğinde. Müzik öğretmenliği yapmış çok eskilerde bir süre. 1 yıl kadar da memurluğu var. Çeşitli divanlardan şiirler okur. Coştu mu usul üzere darbuka çalar gibi elleriyle dizlerine vurup şarkı söylemeye kalkışırdı itici biçimde yaşlanmış sesiyle.